Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu felâ muzilleleh ve men yudlil felâ hâdiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şirikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bugün konumuz inşallah tevhidur rububiyye, yani Allah'ın Rab olarak birlenmesi, bu birliğin tasdik edilmesi. Şayet bu konu güzelce kavranılırsa uluhiyet tevhidi ile rububiyet tevhidi arasındaki farklar da net bir şekilde anlaşılır. Nitekim bu konuyu bitirdiğimizde arkasından uluhiyet tevhidine geçeceğiz. Şimdiye kadarki bölümlerde isim ve sıfat tevhidini görmüştük hatırlarsanız. Allah'ın Rab olarak birliğini tasdik etmek, rububiyetin bütün gereklerinde Allah'ın tek olduğuna inanmak anlamına gelir. Allah'a Rab olarak iman etmek, şu üç konuda Allah'ın birliğini tasdik etmek demektir. Birincisi, yaratma, rızıklandırma ve yönetme. İkincisi, sahip olma ve mutlak hükümranlık. Üçüncüsü, emir verme, yasak koyma ve idare etme. Bunlar rububiyet tevhidinin kapsamına giren hususlar. Allah, yegane yaratan, rızık veren, yöneten, yaşatan, öldüren, zarar veren, fayda sağlayan, alçaltan, yükselten, veren ve alandır. Bütün bunlar Rabbimizin fiilleridir. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Bu Yunus suresinin 31-32. ayetleri. De ki, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Kimdir bütün işleri çekip çeviren, kainatı yöneten? Allah diyecekler. Duraksamadan de ki, o halde sakınmaz mısınız? İşte bunları yapan Allah'tır sizin gerçek Rabbiniz. Gerçeğin ötesinde dalaletten, sapıklıktan başka ne kalır? Nasıl olur da haktan vazgeçersiniz? Bu iki ayette Allah'ın Rab olarak birliğinden hareketle takvalı olunması emredilmektedir. Yani Allah'ın ilah olarak da birliğinin tasdiki istenmektedir. O halde sakınmaz mısınız ayeti, şirkten sakınmaz mısınız anlamına gelmektedir. Gökte ve yerde sizi sadece o rızıklandırdığı halde başkasına ibadet etmekten vazgeçmez misiniz demektir. Bu tarz istidlal Kur'an'da çokça kullanılmaktadır. Mesela şu ayetlerde de bu durum geçerlidir. Bakara suresinin 21. ayetinde, ey insanlar, hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz. Neml suresi 59-60. ayetlerinde de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi? O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki, biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı olur mu? Elbette olmaz. Ama onlar haktan sapan bir güruhtur. Allah Teala rububiyetin anlamlarını ilahlığının birliğine delil olarak zikretmiştir. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Bu ifadeyle. Bütün bunları sadece Allah yapıyorsa başkasına nasıl ibadet edersiniz? Gökleri ve yeri tek başına yaratmıştır. Gökten su indirip yeryüzünde güzel bahçeler yaratan O'dur. Halbuki sizlerin oradaki ağaçları yetiştirme kudretiniz bulunmamaktadır. Rububiyetin bu anlamı itikadın esaslarından biridir. Buna muhalif davranışlar ise müşrikler arasında yaygındır. Allah ile birlikte yaratan, rızık veren, yaşatan, öldüren, zarar veren, fayda sağlayan, veren ve alan başka bir varlığın olduğuna inanan kişi onun rububiyetine şirk koşmuş olmaktadır. Allah'ın Rab olarak birliğini tasdik, itikad ile alakalıdır. Esma ve sıfatların tevhidine benzemektedir. Allah'ın Semi, basir, kadir, alim, azim olduğuna ve diğer isim ve sıfatlarına inanırız. Yarattığına, rızık verdiğine, zarar ve faydanın kendisinden geldiğine iman ederiz. Allah ile birlikte başka bir varlığın yaratıcı kudreti olduğuna inananlar ona şirk koşmuşlardır. Hayır ve şer ilahı diye iki ilah olduğuna inanan mecusiler, her şeyin bir ilahı olduğuna inanan Firavun'a tapanlar ve Yunanlar ve pek çok ilaha birden iman eden puta tapıcı Hintler böyledir. Bunlar rububiyet hususunda şirk koşanların durumu. İşleri idare etme kudretleri olduğuna inanılan veliler, nebiler ve meleklerin varlığına iman etmek de böyledir. Yani velilerin kainatta tasarruf sahibi olduğuna inanmak. İşte abdallar, ricali gayb erenleri, kırklar, yediler, üçler, beşler diyerek sayılan manevi şahsiyetler Allah'a ortak koşulan şeylerdendir. Yine peygamberin kainatta tasarruf sahibi olduğuna inanmak aynı şekilde şirktir. Veya meleklerin Allah'ın kudreti dışında idare etme yeteneğine bu yetkisi olduğuna inanmak kişiyi şirke düşürür. Bazı kullar Allah'ın muayyen işleri yapmak için vazifelendirdiği melekleri Allah'ın yanında işleri idare eden varlıklar olarak algılamışlardır. Halbuki onlar sadece kendilerine emredileni yapmaktadırlar. İşleri yapanlar ayeti, meleklerin bu işleri Allah'a ortak olarak yaptıkları anlamına gelmemektedir. Bu müşriklerin inancıdır. Allah onların iddialarından yücedir ve beridir. Müminler ise meleklerin yalnızca Allah'ın verdiği emirler çerçevesinde işleri yürüttüklerine inanırlar. Mesela dağlar için bir melek, yağmur için bir melek ve bitkiler için bir melek görevlendirilmiştir. Bunlara ne emrediliyorsa onlar onu yapmaktadırlar. Yoksa Allah ile birlikte idareye ortak değillerdir. Allah işleri onlara bırakmış da değildir. Mezarlara tapanlar, kabirlere tapanlar, mükevvenatta 4 adet kutup olduğuna inanırlar. Bu kutuplara da baktığınız zaman, mesela isimlerine bu 4 kutup, Ahmet Rıfai, Abdülkadir Geylani, Ahmet el Bedevi, bir de İbrahim et Dusuki. Yanlış mı saydım? Benim hatırladığım kadarıyla 4 kutup olarak bunu sayıyorlar. Bu 4 şahsı. Bunlar içerisinde ümmete faydalı olan Abdülkadir Geylan dışında hiçbirisi yoktur. Yani Ahmet el Bedevi, İbrahim et Dusuki, Ahmet el Rufai, bunlar sapık itikat mensubu insanlardır. İşlerinde bir Abdülkadir Geylani'nin ümmete faydalı faaliyetleri vardır. Ehl-i sünnet menheci üzeredir. Akidesi, selef-i salih'in akidesidir. Buna rağmen ona nispet edilen bir sürü çarpık şeyler vardır. Yani menkıbe adıyla. Abdülkadir Geylani'den tam 200 sene sonra yazılmış menkıbeler, bir sürü uydurmalar. Kainatta onun tasarruf ettiğine, işte kendisinden yardım istendiği takdirde yardımına koşacağına dair uydurulan şeyler var.
Kadiri tarikat da ondan sonra kuruldu değil mi?
Tabii. Yani Kadiri tarikatının bugün Abdülkadir Geylani ile hiçbir alakası yok. Abdülkadir Geylani, Allah rahmet eylesin, 488 yılında Bağdat'a geliyor, ilim öğrenmek üzere. Aynı sene Gazali Bağdat'ı terk ediyor. O da ilim talep etmek üzere. Abdülkadir Geylani orada çeşitli alimlerden dersler alıyor. Ebu Said el-Muharrimi'den fıkıh dersleri alıyor. Hanbeli fakihi. Hem akidede hem amelde Hanbeli. Şimdi akidede Hanbelilik demek selefilik demektir. Yani o dönemde Hanbeli diye selefilere diyorlardı. Buna muhalif Eşariye fırkası vardı. İşte isim sıfatları tevil eden Eşariye fırkası vardı. O Eşarilerden ayırmak için usulde ve füruda Hanbelilik dendiği zaman burada kastedilen selefilikti. Yani sonrakilerin işte Hanbeliliği mutasip bir fıkhi mezhep haline getirmelerinden de farklı bir şey bu. Abdülkadir Geylani isim ve sıfatlar noktasında selefin inandığı gibi inanmış. Tasavvufu Şeyh Hammad et-Debbas'tan. Hammad bin Müslim et-Debbas'tan öğrenmiştir. Hammad bin Müslim de yine bugünkü tasavvufçulara baktığınız zaman onun da akidesi düzgündür. Tasavvufçuların sapıklığını onda görmek mümkün değildir. Kitap ve sünnete bağlı zahit bir şey. Hammad bin Müslim Eddebbas. Ondan tasavvuf öğreniyor. Onların tekkesinde işte deflerle, çalgılarla, ilahi, işte zikir meclisleri böyle bir şey yok. Abdülkadir Geylani'nin bir ilim dersleri, işte günlere tayin ettiği fıkıh, tefsir, kıraat dersleri varmıştı. Bir de cuma günleri halka vaaz edermişti, sohbet edermişti. Bu vaazları çok etkili vaazlar. Allah'ın konuşturmasıyla, yani Allah'ın muvaffak kılmasıyla, Allah'ın izniyle pek çok insanlar istifade etmişler. Alimi de, cahili de, avamı da yani sohbetlerinden istifade etmişler. Bu şekilde vaaz meclisleri varmıştı Abdülkadir Geylani. Yoksa işte böyle tekke adabıyla ilgili olarak işte halvethaneler, çilehaneler, tasavvufa özgü, bugünkü kadirlere mahsus devran zikri, böyle şeylerle Abdülkadir Geylani'nin hiç alakası yok. İşte bu 200'lü, 200 sene kadar sonra, Abdülkadir Geylani'nin vefatından 200 sene sonra, 700'lü yıllarda kadirlik adına bir takım cinayetler işlenmeye başlanmış. Abdülkadir Geylani'nin akidesini bile işte mesela Yafii var, tarihçi, Sufi aynı zamanda. Bu kitaplarından birisinde Miratül Cinan mıydı? Miratül Cinan kitabında diyor ki Abdülkadir Geylani'ye İbn-i Dakik el-İd'in mekan ve cihet konusundaki sözleri ulemanın cumhurundan naklettikleri Abdülkadir Geylani'ye ulaşınca Abdülkadir Geylani tevbe etti, eşariliğe döndü diyor. Şimdi bu batıl iddiaya binaen de bazıları işte Abdülkadir Geylani'nin adına işte Füyüzatur Rabbaniye diye uydurulan bir kitap var. İçerisinde şirk, istigase dolu ifadeler falan var. Bunun Abdülkadir Geylani'yle bir alakası yok. Onun Konya kitabında akidesi bellidir. İsim sıfat konusunda, işte Allah'ın semada oluşu konusunda, her yerdedir denilemeyeceği gibi, bu gibi şeylere, eşarilere reddiyeleri var. Harf ve ses meselesinde eşarilerin muhalefetini reddediyor. Bunun gibi meseleler. Bu Yafi'nin iddiasına gelince, Yafi aşırı mutaassıp bir eşari. Ve anlattığı bu olay kendiliğinden zaten uydurma olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü İbn-i Dakik el-İd, Abdülkadir Geylani vefat ettikten tam 80 sonra doğmuştur. 80 sene sonra doğmuştur. Yani Abdülkadir Geylani'ye İbn-i Dakik el-İd'den bir böyle bir bilginin ulaşması imkansız. Arada 80 sene var. 561'de Abdülkadir Geylani vefat ediyor. 80 sene sonra İbn-i Dakik el-İd dünyaya geliyor. Maalesef böyle yalanları bilmeyen insanlar yutmuşlar ve Abdülkadir Geylani hakkında da yanılgıya düşmüşlerdir.
Fethur Rabbani, Abdülkadir Geylani değil mi
orijinal? Abdülkadir Geylani. Fethur Rabbani, Abdülkadir Geylani'nin bizzat yazdığı bir kitap değil. Sohbet meclislerinde öğrencileri tarafından kaleme alınmış. Bunlar içerisinde Futuhul Gayb kitabı var. Oğlu Abdülrezzak tarafından özellikle veya Abdülvehhab ikisinden birisi özellikle o not etmiş, yazmış. Yine Cilal-ül Hatır kitabı var. Yine sohbet meclislerinden kaydedilmiş. Dürerü's-Seniyye diye bir eser daha var. Bu da Fethur Rabbani, Cilal-ül Hatır, Futuhul Gayb gibi kitaplarından derlenerek hazırlanmış. Abdülkadir Geylani'nin kendisinin yazdığı Kunyetü't Talibin kitabı var. Kunyetü't Talibin kitabına da sonradan bazı şeylerin eklendiği görülüyor. Yani kandil geceleri gibi şeyler. Mesela bu kandil geceleriyle ilgili bilgileri Arapçası da var bende Kunyetü't Talibin'in. Uzun zamandır da araştırma yaptım Kunyetü't Talibin üzerinde. Hatta Geylani soyundan Irak'ta olanlar falan da soruşturduk. halen orada ellerinde bulunan bir kütüphane var. Abdülkadir Geylani'de kalma. Onun neslinde muhafaza ediliyor. Onlara da sordurduk. Arada farklar olduğunu söylemiş o da. Bizim şüphelendiğimiz gibi aynı şekilde. Arapçasına da baktığım zaman şunu görüyorum ben. Mesela baş taraflarında akide işleniyor. Akideden sonra fıkıh bölümleri işleniyor. Hadisler isnatsız olarak veriliyor. Ama ne zaman ki bir uydurma çakılmak isteniyor, adam sanki o uydurmayı kabullendirmek için ona isnat eklemiş. Ebu Nasr el-Benna diye birisinden. Ebu Nasr el-Benna kim? Meçhul. Abdülkadir Geylani böyle bir alimden, böyle bir kimseden ilim almış mı, hadis dinlemiş mi? Hiçbir ispat yok. Artı o isnadın devamında da isnat zaten sahih değil. Yani orada eklenen isimler, yani elbette o isnatla rivayet edilmiş ama o isnat içerisinde uydurucu, hadis uyduran raviler var. Bir başka ravisi, iki tane raviden gelir zaten Abdülkadir'e bu şeyler, Kandil geceleriyle ilgili rivayetler. Birisi Ebu Nasr el-Benna, kim olduğu meçhul olan. Diğeri de Hibetullah bin Mübarek es-Sakati. Bu da yalanı tespit edilmiş, hadis uydurucu birisi olduğu ispatlanmış birisi. Abdülkadir Geylani'nin işte bundan gerçekten hadis rivayet edip etmediği bilinmiyor. Sadece Kunyet Talbin'le eklenmiş bu rivayetler var. Onun dışında da zaten Abdülkadir Geylani hiçbir hadisi isnatlı vermiyor kitabında. Diğerler hep isnatsız. Sadece bunlar isnatlı verilmiş. İsnatta da uydurma ile tanınmış raviler var. Sanki bir güven ihsas ettirilmek için şey yapılmış gibi. Bunun dışında Abdülkadir Geylani'nin Fethur Rabbani kitabına baktığımızda, devamındaki sohbetler olan Cilavül Hatır kitabına baktığımızda, mübarek gün ve geceler olarak, işte 3 aylar döneminde yapılmış sohbetler var. Bunların hiçbirisinde Abdülkadir Geylani bu uydurma namazlara teşvik etmiyor. Hiç bahsetmiyor bile bunlarda. Kadir Gecesi hariç. Kadir Gecesi de zaten malum. Yani Abdülkadir Geylani'nin Kunyetü Talibin'de geçen o uydurma rivayetlerle alakasının olmadığını düşünüyoruz burada. Öyle bile olsa biz Abdülkadir Geylani'ye değil, sahih olan neyse ona tabi olmamız gerekir. Evet, bu 4 kutup olduğuna inananlar, bunların her biri kainatın 1/4'ünü idare etmekte diye inanırlar. İhtiyaçlarını, menfaat taleplerini ve zararlardan korunmayı bunlardan isterler. Bu durumun inanç temeli olması gerekir. Yani onlar bu kutupların taleplerini yerine getirebileceklerine inanmaktadırlar. İster vasıta ve şefaat yoluyla olsun, ister doğrudan kendileri yapsın, buna inanmaktadırlar. İşte bu şirktir ve böyle bir inanca sahip olan kişiye hiçbir amel fayda vermez. O müşriktir. Hatta bu kişi şirk koştuğu varlıklara kurban kesse, kesmese ya da adak adamasa dahi eğer Allah dışında işleri idare eden birilerine inanıyorsa müşrik olur. Bu sebeple meleklerin bizi yaratıp rızıklandırdığını söylemek caiz değildir. Melek sadece nutfeyi bir halde başka bir hale taşımaktadır. Bu itibarla sadece Allah'ın kendisine verdiği nutfeyi dönüştürme emrini yerine getirmektedir. Dolayısıyla insanı meleğin yarattığına inanmak asla doğru değildir. Yaratan sadece Allah'tır. Melekler ise yalnızca kendilerine emredileni yapan kullardır. Onların kudret kaynağı Allah'tır. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, geceyi gündüzün üzerine örten ve varlık alemindeki her şeyi idare eden Allah'ın bunları tek başına yaptığına, yani onun Rab olarak birliğine inanmak, tevhid itikadına sahip olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Allah Teala her şeyin yegane malikidir. İnsanoğlu bazı şeylere malik olduğu halde melik, sultan değildir. Melik, emir verme, yasak koyma ve idare etme iktidarı olan kimsedir. Bazı melikler emretme ve yasaklama kudretine sahip olup insanlar tarafından yüceltildikleri halde insanlara malik olamamaktadırlar. Çünkü insanların hürriyeti bulunmaktadır. Bu melikler yapmak istedikleri bazı şeyleri uygulatma iktidarına sahiptirler. İnsanlar da bazı şeyleri malik oldukları halde, bazı şeylere sahip oldukları halde melik olamayabilirler. Mesela ev ve binek sahibi olabilirler ama insanlara emir veremez, yasak koyamazlar. Allah'ın her şeyin maliki ve tek başına ortağı olmaksızın mutlak iktidar sahibi bir melik olduğuna inanmak da rububiyetin anlamları arasındadır. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Mü'minun suresi 88. ayetinde. De ki, peki her şeyin gerçek yönetimini elinde tutan, kendisi her şeyi koruyup gözeten ama kendisi himaye altında olmayan kimdir? Biliyorsanız söyleyin bakalım. Allah herhangi bir kulunu helak etmek istese ya da ondan intikam almayı dilese veya azap etmeyi murad etse o kulu kimse kurtaramaz. Halbuki dünyadaki melikler başka meliklere karşı birilerini himaye edebilmektedirler. Bir meleğin düşmanı başka bir meleğe, estağfurullah, bir meleğin düşmanı başka bir meleğe ya da kudret sahibi birine sığınabilmektedir. Bir kişi kendisine sığınan himayesi altına alırsa sığınan kimseyi, artık diğer meleğin ona dokunması imkansızlaşır. Yani eman vermesi. Halbuki kimse kimseyi Allah'ın azabından koruyamaz. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. O insanın önünde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe hiç şüphe yok ki Allah da o toplumda olan hali değiştirmez. Allah bir toplum içinde kötülük irade buyurdu mu onu geri çevirecek kuvvet yoktur. Artık Allah'ın dışında onları himaye edecek kimse olamaz. Rahat suresi 11. ayet. Mülk suresinin ilk ayetinde de hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir. Tebârekellezî biyedihil mülk. Hayrı ve bereketi sınırsızdır ve o her şeye kadirdir. Bir başka ayette şöyle buyrulur. O gah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, gah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı emri altında hizmete koşturan da odur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vadiye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. Ey müşrikler! Sizin ondan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Fatır suresi 13. ayet. Allah müşriklere hitaben kendisi dışında yalvarıp yakardıkları putların zerre kadar bir çekirdek zarına bile sahip olamadıklarını haber vermektedir. Diğer bir ayette ise Fatır suresi 14. ayetinde şayet siz onlara seslenirseniz çağrınızı işitemezler. Eğer işitseler bile icabet edemez, size cevap veremezler. Kıyamet günü ise sizin kendilerini ibadette Allah'a ortak saymanızı reddedeceklerdir. Hiç kimse sana her şeyi bilen Allah'ın gerçekleri bildirmesi gibi haber veremez. Yani kabirdekiler işitse bile size herhangi bir cevap veremezler. Yani o işitmenin gereği olan şeyi sizin için yerine getiremezler. İşte bak Allah Azze ve Celle'nin Fatır suresi 14. ayetinde bu beyanı gayet açık değil mi? Yani kabirdekilerden kesinlikle yardım istenemeyeceğini apaçık ortaya koyuyor. Rabbimiz kendisi dışında dua edilen putların hiçbir şeye malik olamamalarını başkasına yalvarmanın caiz olmayışına delil kılmıştır. Yine Rab oluşta birliği İlah oluşta yani ibadette birliğin delili yapmıştır. Uluhiyet tevhidinin delili yapmıştır. Hakimiyet de mülk de Allah'ındır. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. Ey müşrikler, sizin ondan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Ayeti zorunlu olarak o halde Allah dışında başka varlıklara nasıl dua edersiniz anlamını içermektedir. Yani diğer bir ifadeyle ondan başka Allah'ın dışında seslendikleriniz, yardım istediklerinizi ilah edinmişsinizdir, put edinmişsinizdir. Nitekim şu Ara suresinin 293. ayetinde La ted'u ma'allahi ilahan ahar. Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme, dua etme diyor. Yani Allah dışında dua ettiğin, seslendiğin Allah'ın dışında edindiğin bir ilahtır, bir puttur. Allah Teala Yunus suresinin 31. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Kimdir bütün işleri çekip çeviren, kainatı yöneten? Allah diyecekler duraksamadan. De ki, o halde sakınmaz mısınız onun cezasından? Rabbimiz sadece eşyaya malik değil, aynı zamanda sıfatlara ve fiillere de sahiptir. İşitme ve görme duyularının malikidir. Halbuki insanlar sadece işitir ve görürler. Allah Teala insanlardan bu nimetleri alma iktidarına sahiptir. Bu itibarla insanlar aslında onların maliki değillerdir. Yani biz gözümüzün sahibi değiliz. Allah bizden bu gözü alsa bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kulak hakeza öyle. Kul kendi nefsinde bunları bir düşünse ifade ettiğimiz şeylerin hakikatini fark edecektir. İşitme, görme, dokunma ve hareket etme yetisini, bu melekeyi bir anda kaybedilebilmekte ve buna mani olunamamaktadır. Aslında bunun en açık delillerinden biri de doğum hadisesidir. Ona doğarken duyma ve görme kuvvetini kim vermiştir? Aslında o tam anlamıyla yoktu. Sadece basit bir su parçasıydı. Hepimiz bir anda duyduğumuz ve gördüğümüzü fark ettik. Birileri de görmediklerini fark etti. O halde her şeyin yegane maliki Allah Teala'dır. Allah'ın yegane Rab oluşu konusunda şirke düşüldüğünü gösteren bir şey de kişinin kendisinin maliki olduğuna inanmasıdır. Yani kişinin kendisini tamamen hür kabul etmesi en tehlikeli şirk göstergelerindendir. Allah'ın emir ve nehilerini dilerse kabul edip dilerse reddedebileceğine inanmak ve kendisinin bu konuda hürriyetinin var olduğunu zannetmek böylesi bir şirke düşüldüğünün işaretidir. Küfre girip dini kötülemek temel insan haklarından kabul edilmeye başlanmıştır. İnsan hakları arasından sayılmaya başlanmıştır. İnsanın kendi nefsinin hakimi olduğu ve kimsenin insan üzerinde hakimiyeti olamayacağı zannedilmektedir. İnsan işitme, görme duyularıyla bedeni üzerinde dilediği tasarrufu yapabileceği iddia edilmektedir. Bunun kaynağı kişinin kendi nefsinin yegane maliki olduğuna inanmasıdır. Eğer bedenine başkasının malik olduğuna iman etmiş olsaydı, onun izni olmadan bedeninde tasarrufta bulunamazdı. Birkaç örnek zikredelim. Bir kişiye zengin birisi vekalet verse, sana benim imza ettiğim bir belge gelirse onun gereğini yap, aksi takdirde bir şey yapma dese ve ona bir miktar mal teslim etse, bu kişi söz konusu malda ancak malın sahibinin emri ölçüsünde tasarrufta bulunabilir. Onun izni olmadan yaptığı tasarruflar sebebiyle şiddetle cezalandırılır. Zira malik olmadığı bir şeyde sanki malikmiş gibi tasarrufta bulunmuş olur. Yaratılışı değiştirmek de zaten, yani fıtratı tahrir etmek de böyle bir şeydir. Mesela sakalı ele alalım. Bakın bu konuyla ne kadar ilgili. Bunun, bu vücudun sahibi, maliki gerçekte Allah'tır. Onun maliki diyor ki sakalını bırak. Bıyığını da kısalt. İşte koltuk altlarını temizle. Tırnaklarını kes. Hayır ben tırnaklarımı uzatacağım. Hayır ben sakalımı keseceğim. Hayır ben bıyıklarımı uzatacağım. Koltuk altlarımı bırak uzasın. Bunları diyen bir insan, bak gerçek sahibiyle bir nevi kafa tutma yarışı içerisindedir. Allah'ın göz, kulak, hayat, akıl, beden, el, ayak, karın ve tenasül uzvu verdiği bir kul, ben bunları istediğim gibi kullanmakta hürüm dese batıl bir söz söylemiş olur. Halbuki bugün pek çok kişiye Allah'tan kork, namaz kıl, oruç tut, iffetli ol, gözlerini muhafaza et, örtün deyince biz hürüz yanıtını veriyorlar, özgürüz diyorlar. Bu düpedüz yalandır ve batıl bir iddiadır. Çünkü onları kendileri elde etmiş değiller ki. O halde nasıl kendilerinin hür olduğunu söyleyip sanki onların maliki kendileriymiş gibi davranırlar. Kul Allah'ın karşısında kendisini fakir görür, muhtaç görür. Ancak bazı insanlar Allah'a ihtiyaçları olmadığına inanırlar. Bunlar haktan sapmış ve küfre düşmüşlerdir. Yine zengin bir kimse de elindeki malları kendisinin kazandığını, Allah'ın vermediğini zanneder. Neticede küfre girer. suresinde malum, meşhur bir kıssa vardır. 35-36. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Bu adam gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına, yani bahçesine girdi ve zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun. Yani ben bu bağın bozulup yok olacağını hiç sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam o zaman elbette bundan daha iyi bir akıbet bulurum dedi. Bakın, Allah'ın kendisine verdiği fani bir mülk sebebiyle böylesine bir azgınlık gösterdi ve devamında ne diyor bakın? Yani benim bu bahçeme bir ziyan geleceğini sanmam, kıyametin kopacağını da düşünmüyorum. Ama velev ki kıyamet koptu, velev ki işte ahirette bir hayat var, o zaman da bundan daha iyi olacağımı düşünüyorum diyor. Sadece kıyamet günü haşrolmayı inkar etmiş değil, daha önce Rabbimizin mülkiyetini ve zenginliğini inkar etmiştir. Kendi nefsinin maliki olduğunu zannetmiş ve bahçesinin hiç bozulmayacağını düşünmüştür. Kendisinin kimseye ihtiyaç olmadığını, zira bahçenin yegane malikinin kendisi olduğunu zannetmiştir. Onu aldatan her sene muntazam olarak olgunlaşan meyveleri toplamasıdır. Bakıyor ki işte bir mevsim şöyle, bir mevsim böyle, işte ürünler böyle mahsul veriyor bağ bahçe. Bak, devamında Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. 34-36. ayetleri de. O şahsın başka serveti de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, az önce okuduğumuz ayetlerin başlangıç kısmı burası. Temin 35-36'yı okumuştuk. Şimdi 34. ayetten alıyoruz bakın. Başka bir serveti de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona benim dedi, malım ve servetim senden çok olduğu gibi maiyet, çoluk çocuk bakımından da senden daha ilerideyim. Yani etrafım daha kalabalık, arkam daha kuvvetli demeye getiriyor. Bu adam gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına girdi ve zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun. Bu noktada küfre giren bahçe sahibi, bu ifade Allah Azze ve Celle'nin ifadesi. Bu noktada küfre giren bahçe sahibi, nankörlük ederek küfre giren bahçe sahibi, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam, o zaman elbette bundan daha iyi bir akıbet bulurum deyince küfrünü artırmıştır. Bir de kendisi hakkında karar verip ahirette de ödüllendirileceğini zannetmiştir. Devam edelim ayete 37-38. ayetlerden. Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa ne o dedi? Yoksa senin aslını topraktan sonra da bir damla meniden yaratan, bilahare de seni böyle tam mükemmel bir insan şeklinde getiren Rabbini mi inkar ediyorsun? Fakat sen inkar etsen de şunu bil ki benim Rabbim Allah'tır. Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Yani kul toprak iken, nutfe iken gerçekten fakir idi, muhtaç idi. Hiçbir şeye malik değildi. O halde kendisini başkasından müstağni nasıl sayar? Yani müstağni ihtiyacı olmamak. Kendini zengin saymak. Allah'ın yegane Rab ve yegane malik olduğunun şuurunda olmalıdır. Allah'ın insanoğluna bahşettiği şeyler üzerinde insanların mutlak tasarruf hürriyeti olduğuna inanmak, ki Batı hayranları böyle düşünmektedirler. Hatta bu Batı medeniyetinin en büyük esaslarından biridir bu. Küfür, dini eleştirme, Allah'a ve peygamberlerine sebbetme, hakaret etme, bu gibi konularda mutlak hürriyet iddiasında bulunulmaktadır. Bu hürriyet inançlarından dolayıdır ki, böyle bir inanca sahip olduklarından dolayıdır ki, bakın Peygamber aleyhissalatü vesselama hakaret dolu sözler edebiliyorlar, şiirler yazıyorlar, karikatür çiziyorlar.
Kendi peygamberlerine de yapıyorlar.
Kendi peygamberlerine de yapıyorlar bunu, evet. İnsanın hür olduğuna ve kendi nefsinin maliki olduğuna iman etmesinden kaynaklanmaktadır bütün bunlar. Sadece böyle bir inanç taşımak bile küfürdür. Maalesef insanların pek çoğuna Allah'ın emir ve yasaklarına uyması konusunda telkin yapılınca bizler hürüz, biz özgürüz karşılığını vermektedir. Bazı insanlar Kehf suresi 29. ayeti olan şu kavli yanlış anlayarak insanların hür olduğunu zannetmişlerdir. Ayette şöyle buyruluyor. De ki, işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yani dileyen küfretsin. Şu da bir gerçektir ki, biz o zalimlere duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan müthiş bir ateş hazırladık. Eğer susuzluktan feryat edecek olurlarsa, kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne fena bir içecektir ve cehennem ne fena bir barınaktır. Bu ayeti özgürlüğe, yani dileyen iman etsin, dileyen küfretsin ayetini özgürlüğe delil getirmeleri yanlış bir algılamalıdır. Buradaki üslubun amacı tehdittir. Çünkü ayet bütün olarak ele alındığında bu anlam ortaya çıkmaktadır. Bu ayet insanları İslam dinini kabule zorlamamamız gerektiğini göstermektedir. Ancak bu insanların inanıp inanmamakta serbest oldukları, inançları sebebiyle sorguya çekilmeyecekleri, cezalandırılmayacakları anlamına gelmez. Aradaki farkı ayırt edebiliyorsunuz değil mi? İnanmak asgari şart. Ama İslam dinine mensup olmakta başkalarını zorlayamaz. Bilakis bu ayette tehdit söz konusudur. Şöyle yaparsan cezasını çekersin demeye benzer. Hakikatte bu hürriyet sayılamaz. Yani dileyen iman etsin, dileyen küfretsin diyor Allah Azze ve Celle. Devamında ne diyor? Küfredersen şöyle ateş var seni çepeçevre kuşatacak. Evet. Bilakis bu sözün ardından yapacağı tasarruflarından sorumludur. Rabbimiz başka bir ayette, Vakıa suresinin 86. 87. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa, iddianızda tutarlı iseniz, çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize. O an fakirlik tam anlamıyla hissedilir ve hiçbir şeye malik olunmadığı fark edilir. O ruhun çıkma anı. Madem ki insan hesaba çekilmeyecek, madem ki nefsine ve ruhuna kendisi malik, hadi cismi hala ortada. Ortada olan bu ölüye ruhunu geri getirsin bakalım. İşte bu, insan hayatındaki en önemli şeylerden biridir. Bu sebeple insanoğlu, Allah'ın kendisine bahşettiği şeylere kendisinin malik olduğunu varsayıp, kimsenin kendisine karışamayacağını düşünerek hareket ederse, Allah'ın Rab olarak birliğini tasdik etmemiş olur. İnsan malı, bedeni ve hayatı hakkında Allah'ın söz sahibi olmadığına ve onun bunlar üzerinde mülkiyeti bulunmadığına inanırsa İslam dininden çıkmış sayılır. Allah Teala emir verme, yasak koyma ve şeriat vaaz etmede de tektir. Şeriat koymada da tektir. Şöyle buyurmuştur Araf 54'te. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğu ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki yaratmak da emretmek yetkisi de ona mahsustur. Evet, o Rabbül Alemin olan Allah ne yücedir. Rab, yaratma ve emretme kudret ve yetkisi kendisinde olandır. İnsanoğlu Allah'ın yaratma fiili bakımından tek olduğuna inandığı gibi kevni ve şer'i emirler bakımından da onun tekliğine inanır. Kevni emirler yaratma. Burada kevni emirler denilince yaratmayla ilgili şeyler, şer'i emirler deyince de Allah'ın emir ve yasakları anlaşılmalıdır. Rabbimiz varlık aleminde dilediğini emreder ve onun diledikleri hemen oluverir. Yasin 82. ayetinde bir şey dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir buyuruluyor. O varlık aleminin hak olan efendisidir. Onun emrettiği her şey olmaya mahkumdur. Allah Teala şeriat vaaz etmeye tam anlamıyla tek başına muktedirdir. Mümin buna inanmak durumundadır. Yani emretme ve yasaklama yetkisi yalnız Allah'a aittir. Allah'ın iki emri vardır. Birincisi kevni emridir. Bununla mahlukatı var eder. O ol der, istediği hemen oluverir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Yani bakın aradaki farkı ayırabiliyorsunuz değil mi? Kevni ve şer'i olanı. Mesela Allah Azze ve Celle sana öl diye emretse sen ölü verirsin. Bu kevni emirdir. Buna senin ihtiyarın yok bunda. Ama namaz kıl emrinde onu senin o emre ittiba ederek yerine getirmen lazım.
Bu da şer'i.
İşte bu da şer'i emir. Yani kuldan istenenler şer'i emirlerdir. İşte kaderiye, cebriye fırkaları bu noktada sapan fırkalardandır. Onlar şer'i emirleri de kevni emre tabi kılarak ne yapmış? Şayet Allah benim namaz kılmamı dilemişse kılarım, dilememişse kılmam. Yani geçmiş bir namaz kılmadıysam demek ki Allah kılmayacağımı dilemiş, ben de kılmamışım der ve Allah'ın şer'i emrini kevni bir emir olarak ele alır. Yani ikisi arasındaki farkı ayırt etmeden ne yapar? Kabahati de Allah'a yükler. Halbuki biz kadere iman ederken en başında ilim diyoruz bakın. Allah'ın ilmine iman ediyoruz. Kaderi inkar edenler Allah'ın ilmini inkar etmiştir. Allah'ın ilmini kendi ilimleriyle kıyaslamışlardır. Bu inkarcılardan Hüseyin Atay, Hulki Cevizoğlu'nun programında şunu demiş. Hulki Cevizoğlu işte kaderi inkar etmesiyle ilgili ona sorular yöneltince o da tabii inkar ediyor kaderi. İşte Kur'an'da böyle bir şey yok falan diye. Nitekim Ankara Üniversitesi'nde, Ankara İlahiyat'ta onun etkilediği sapıklar da ilk Mutezile hocalar Hüseyin Atay'dır. İşte tefsir bölümünü o, hadis bölümündeki Mutezileliği de Mehmet Said Hatipoğlu yerleştirmiştir. Şimdi onu Hayri Kırbaşoğlu gibi, Bünyamin Erul gibi, Mehmet Emin Özafşar gibi, işte Mehmet Görmez gibi çömezleri devam ettiriyor. Akılcılık ekolünü. Kendilerine ehli sünnet görüntüsü verse bile, hadis inkarcılıklarını gizleseler bile. Diğer bir kulbu, bu küfrün diğer bir kulbunu Mustafa İslamoğlu Abdülaziz Bayındır temsil ediyor. Bunlar da kader inkarcısıdır. Hadis inkarcısı olduğu gibi. Hem de öyle bir inkarcıdır ki bakın Mustafa İslamoğlu'nun yeni çıkan mealinde Maide suresinin 33. ayetinde ayette işte bağilik, isyankarlık yapanları bulduğunuz yerde öldürün, çaprazlama, ellerini kesin bunun gibi cezalardan bahsediyor. Adam ayeti böyle tercüme ediyor. Dipnotunda diyor ki İslam'da böyle bir hüküm yoktur. Kur'an'da tercüme ediyor. Altına İslam'da böyle bir hüküm yoktur diye açıkça bunu yazabiliyor. Başka bir akılcı örneği Ali Bulamaç veya Ali Bulaç. Bakara suresinin 282. ayetinde Allah Azze ve Celle şahitleri, şahitlik meselesini izah ediyor. İşte borçlandığınız zaman yazın bir erkek veya iki kadın diye. Ali Bulaç şunu düşüyor not olarak. Artık zamanımızda kadınlar okuma yazma biliyor.
İkiye gerek yok. Bir tane,
bir tane kadının şahitliği yeterlidir diyor. Allah Azze ve Celle bilmiyor muydu şu şöyle demeyi? İşte okuma yazma bilenlerin şahitliği bir kişi yeter. Bilmeyenlerden iki kişi demeyi bilmiyor muydu? Üstelik bakın bu zamanın kadınlarını ne yapıyor? Sahabe hanımlarından da üstün seviyeye getirmiş oluyor.
Bunlar cahil oluyor.
Evet. Yani bunun gibi bir sürü çarpıklıklar. Allah'ın ilmi dedik. Kaderi inkar etmek demek Allah'ın ezeldeki ilmini inkar etmektir. İşte Cevizoğlu da bu noktayı yakalıyor ve diyor ki, hocam diyor ben diyor şimdi şok oldum diyor. Şimdi Allah kulunu yarattığı zaman onun ömrü boyunca ne yapacağını bilmez mi diyor. Hüseyin Atay'ın cevabı şu, bilir dersem kaderi kabul etmiş olurum diyor.
Ama bileceğini de biliyor.
Hayır, adamlar inkarcı. Onların hani yuhitune bir şey min ilmihi illa maşa. Yani Allah'ın ilminin kuşatıcılığını yorumlaması şöyle. O sohbetinde de o Hulki Cevizoğlu'yla konuşmasında da bunu söylemiş zaten. Diyor ki işte nasıl ki deniz, denizin suyu denizi kuşatmıştır. Bu denizin içinde balıklar vardır. Büyük balık küçük balığı yutsa denizin bundan haberi olmazsa diyor. Bu da öyledir diyor. İşte bu İbn Sina'nın, Farabi'nin küfrünün ta kendisidir. İşte Mutezile'nin akidesi buydu. Allah ufak tefek bazı ayrıntıları bilmez. Bunlar o zaman niye Kur'an'a inanıyor? Niye mi inanıyor? Yaşar Nuri gibiler. Bunlar hep aynı ekolün insanlarıdır. Niye inanıyor? Şeriatın bazı hükümlerine insanlar arasında aynı tıpkı Auguste Comte'un pozitivizm dini vardı ya, duymuşsunuzdur. Bu pozitivizm dinini Hristiyanlığın ve semavi dinlerin yerine koymak, bilime uygun bir din adına koymak istiyordu. O da kendine göre helaller, haramlar koyuyordu. Böyle bir din oluşturmaya çalışıyordu. Bu insanlar arasındaki hukuk için. Böyle bir dinde sen vicdanı ortadan kaldırırsan, Allah ile olan bağı ortadan kaldırırsan ve Allah'ın benim şu kıyıda köşede işlediğim cüz'i bir suçtan haberdar olmadığımı bana iman esası olarak ortaya koyarsan, sen bana nasıl engel olabilirsin ki? Sen beni hangi alanlarda görebilirsin? Hangi alanlarda kontrol edebilirsin? İşte laiklik sistemi buna dayanır. Laiklik dini buna dayanır. Demokrasi dini buna dayanır. Bunlar küfür dinleridir. Orta Asya'da, Orta Avrupa'da, Orta Çağ Avrupa'sında bir taraftan para babaları, bir taraftan endülijans yoluyla cennetten arsa satan, dilediğini aforoz eden rahipler tarafından sıkıştırılan bir Hristiyan dünyası vardı. Yani onlar dinlerini rahiplerine havale etmişlerdi. Hani bak nereden bahsediyoruz biz? Hüküm noktasından, şeriat noktasından, helal ve haram koyma noktasından bahsediyoruz. Hristiyanlar rahiplerine, din adamlarına öyle yetkiler vermişlerdi ki, bakın cennetten arsa satabiliyor bu. Dilediğinin günahını bağışlayabiliyor. Helal koyuyor, haram koyuyor. Aforoz yetkisine sahip. İşte o halk bundan sıkılmıştı. Bundan bunalmıştı. Bu Rönesans ve Reform hareketleri bu sebeple başladı. Derebeylerinin, para babalarının, rahiplerin bunaltmasından, yani insan esaslı, insanın hakimiyetinin esas olduğu dinlerden bunalıp Rönesans ve Reform hareketlerini başlattılar. Ondan sonra laiklik denilen şeyi uydurdular. Din dünyaya karışmasın, dünya dine karışmasın. Din devlete karışmasın, devlet dine karışmasın. Bunu alıp İslam gibi Allah'ın hakim olduğu, yani Allah'ın hükümlerinin geçerli olduğu bir dine laikliği uygulamak küfrün ta kendisidir. Demokrasi ise bunun zaten esasıdır. Yani insanların çoğunluğu tarafından, büyük çoğunluk tarafından yönetilmesi. Hüküm sahibinin yine beşer olmaz. İnsanların kendi kendini yönetmesi. Allah'ın işte dünyada biz hükmederiz, Allah semada hükmetsin demektir demokrasinin diğer tarifi. Allah'ın hükümranlığı göklerde geçer, dünyada biz hükmederiz. Kafa tutuşudur. Demokrasi bu sebeple İslam'dan ayrı bir dindir. Her kim bu dine mensup olursa o kimsenin adı kafirdir. İslam dininin dışındadır. Müslüman demokratım diyemez. Laik Müslümanım diyemez. Bakın TC'nin başbakanına, şu anki başbakanına, işte neymiş efendim namaz kılıyormuş da Müslümanmış falan filan. Bu adam diyor ki, ben laik değilim ama laikliği korumakla yükümlüyüm. Kim yükledi sana bu yükü? Rabbin kim senin? Seni bununla yükümlü kılan Rabbin kim? Bu sebepledir ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünün küfür olduğunu yıllarca anlatan bu insanların kafirlere yanaşmak adına kendilerinin bu sözleri söylediğine şahit oluyoruz. Amerika ordularının överek, Irak'a giren Amerika askerlerini överek, kahraman Amerikan askerlerinin muzaffer bir şekilde en kısa zamanda ülkelerine dönmesini temenni ediyoruz ifadesini kullanıyorlar. Büyük Orta Doğu Projesi'ni eş başkanlığını üstlenip Diyarbakır'ın Büyük Orta Doğu projesinde üs olmasını teklif ediyorlar. İşte bu namaz kılan, namaz kıldığını kıldığı söylenen TC liderleri, TC tağutları. İşte bunlar namaz kılıyor diye benimsenip onlara birazcık şöyle bir hoşgörü, hoş bakma girdi mi devreye? Bakın yakında demokrasinin de artık küfür dini olmadığını söylerlerse hiç şaşmayın. Demokrasi kabullenilir hale geliyor. İnsan demokrasiyle de yaşayabilir demek. Birisi şurada küfretsin, birisi şurada zina etsin. Ben de burada dinimi yaşayayım. Buna razı edilmeye çalışıyor. Bu aba altından sopa göstererek kandırılan insanların hali. Senelerce bu oyunlar oynandı. Yakın tarihe bakın. Mesela Eşref Edip Fergan'ın Kara Kitap diye bir eseri var. Adnan Menderes'in dönemleri anlatıyor. Adnan Menderes'ten önce İsmet İnönü zamanında öyle bir küfür sistemi uygulanmış ki, Müslümanlara öyle bir zulüm edilmiş ki, artık Adnan Menderes onlara büyük bir kurtarıcı olarak takdim edilmiş. Halen daha Adnan Menderes'in hayranları vardır bak. Ama en büyük halklar da Adnan Menderes eliyle yerleştirmişler bu ülkeye. En büyük pislikleri de onun eliyle yerleştirmişler. Bakın daha yakın dönemde Turgut Özal. Irak'a onun yönetiminde girildi. Türkiye'den uçaklar İncirlik'ten havalandı. Bomba attı o uçaklar Müslümanların üzerine. Halkın gözünde kahraman haline getirilen veyahut da birazcık sevimlileştirilen insanlar eliyle yapılıyor bütün bunlar. Tayyip Erdoğan da maalesef bunlardan birisi. Evet, dinler arası diyalog gibi küfür uygulamalarda bu zalim yöneticiler eliyle şirin gösterilen küfür önderlerinin eliyle maalesef insanlara yutturuluyor. Evet, kevni emir, şer'i emir meselesinde Bakara suresinin 117. ayetinde Allah Azze ve Celle, o gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak isteyince sadece ol der, oluverir. Bu kevni emir. İkincisi de şer'i emirdir. Bununla da kullarına hükümler koyar ve şunları yapın, şunları yapmayın der. Şu ayetlerde olduğu gibi. Beyne 5. ayetinde, halbuki onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur. Bakara 21. ayetinde, ey insanlar, hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz. Bakın burada da ne var? İbadeti emir var. Yani ayetteki inceliği inşallah anlayabiliyorsunuz. Burada bakın Allah Azze ve Celle'nin Rab oluşu, yani kevni emir sahibi oluşu neye delil getiriliyor? Şer'i emirlerine tabi olmak gerektiğine delil getiriliyor bu ayette. Rabbinize, sizi hiç yoktan var eden, hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan, kevni emir sahibi olan bu Rabbinize, yani ol dediği olan o Rabbinize ibadet edin. Yani onun şer'i emirlerine de uyun. İşte o zaman her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz. Rabbimizin ibadet ediniz sözü işte buradaki şer'i emirdir. Ol deriz, o da oluverir ayetindeki emir değildir burada kastedilen. Eğer öyle olsaydı insanlar kendilerini namaz kılıyor ve oruç tutuyor halde bulurlardı. Mesela kalpleri ve nabızları böylesi bir emir sebebiyle atmaktadır. Halbuki ibadet ediniz ayeti ibadetlerinizi kendiniz yapın anlamına gelmektedir. Bu anlamda Allah'ın Rab olarak birliği konusunda şirke düşmenin göstergelerinden biri de Allah'tan başkasının emir verme, yasak koyma ve şeriat vaaz etme yetkisinin olduğuna inanmaktır. Mesela içtihat kelimesini dini bir kavramdır, dini bir mefhumdur. İçtihat kelimesini öyle ele alıyorlar ki Bugün şu ifadeyi duydum. Birisi konuşuyordu. İçtihat yetkilerini taşımayan birisinin içtihat edip hata etmesi takdirinde o kimse günahkar olur diyordu. Hani hadis var ya, hakim içtihat eder de isabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevap diye. Burada bakın, bu tevillerinde, yorumlarında bu içtihadı artık nasıl anladıysa, nasıl anladığını biliyorum, onu açıklayacağım şimdi. Nasıl anladıysa, içtihadın şartlarını taşımadan içtihat ederse ve hata ederse o günahkar olur diyor. Halbuki biz içtihat deyince şunu anlıyoruz. Bir meselenin hükmünün Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde geçtiği şeklini tespit etmek, tayin etmek, bu yolda gösterilen çaba gayretlerin tümü. Şimdi biz içtihadı böyle tanımlayınca şimdi düşünün bakalım. İçtihat şartlarını taşımadan kitap ve sünnete müracaat eden kişi hata etse günahkar olur. Ha, demek ki başta içtihadın tanımında bir bozukluk var. Çünkü bunlar içtihadı şöyle tarif ediyorlar. Yani alimler bu dinde olmayan bir şeyi içtihatlarıyla ortaya koyma yetkisine sahiptir. Ama bu yetkiyi, yani içtihat yetkisine sahip olmayan kimseler ise onu koyamaz, günahkar olurlar. İşte bu alimlere dinde Allah'ın indirinden başka bir şey koyma selahiyeti vermektir. Kıyas bunlardan birisi işte. İstihsanla hüküm koymak bunlardan birisi. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğinden başkasıyla koyulan bütün hükümleri elimizin tersiyle itiyoruz. İster kıyas, ister mezhep, ister tarikat, ister cemaat lideri, ister devlet yöneticileri. Burada biz şu mezhepleri, tarikatları, cemaatleri reddetmekle biraz daha bariz şeyler ortaya koyuyoruz da bazıları bundan rahatsız oluyor. Diyor ki işte siz tağutları reddetmiyorsunuz. Hayır, tağutları reddetmeyen sizsiniz. Tağutları reddetmeyen sizsiniz. Çünkü tağut deyince sadece devletin başındaki adam geliyor aklınıza. Başka bir şey gelmiyor.
Kendi şeyler yok.
Ha, o yok. Biz onları reddettiğimiz gibi işte bu tağut zannedilmeyen tağutları da reddediyoruz. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla kim hüküm koyarsa hepsini. Alim bak içtihat eder. Hata etmiş olabilir, isabet etmiş olabilir. İsabet ettiğini, hata ettiğini neyle anlarız? Kur'an ve sünnete müracaat etmekle. Alim bize delil getirir. İşte şu mesele şöyledir der. Görüşünü söyler, yorumunu söyler. Biz yorumunu kendine bırakırız. Onun getirdiği delili alırız. Yorumunu kendine bırakırız. Ya hata etmiştir ya isabet. O yorumuyla hükmedersen Allah'ın hükmü gibi eşit seviyeye koymuş olursun onun yorumunu. Onun kıyasını, onun istihsanını. Yani bu din hakkında hiç kimse hiçbir şekilde yorum yapamayacak, işte kıyasa başvuramayacak anlamında değil bak. Konulmuş bir kıyas, kıyasla konulmuş bir hükmü dinde delil saymak, helal ve haram masları, kaynağı kabul etmek, işte onu tağut edinmek budur. Yoksa biz mezhep imamları tağuttur demiyoruz. Onlar tağutluk yapmamıştır. Ama onları bir kimse tağut edinebilir. İlah edinebilir, Rab edinebilir. Nasıl? Ya İmam-ı Azam işte demiş ki, hamrı üzüm dışında, yani hamr üzümden elde edilir. Dolayısıyla üzüm dışında elde edilmiş sarhoş edici içkiler sarhoş etmeyecek kadar içilebilir diye bir fetva vermiş Ebu Hanife. O kendisine ayeti delil alarak böyle bir yorumda bulunmuş. Ben bu yorumu alıp da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her sarhoş eden şey hamrdır, yani bu ayette geçen hamr kapsamına dahildir, üzümden elde edilmese dahi hamrdır ve onun azı da çoğu da haramdır dediğini bile bile onu bir kenara bırakıp Ebu Hanife'nin görüşünü alırsam, işte bu Ebu Hanife'yi Rab edinmektir. Ebu Hanife'nin bu işte bir kabahati yok. Kendisine delil ulaşmamış olabilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o konudaki yasağı kendisine ulaşmamış olabilir. Veya anlayamamış, hata etmiş olabilir. Veya tevil etmiş olabilir. Yani bir şekilde bir hata söz konusu. Beni o hata ilgilendirmiyor. Ben hataları araştırmakla mükellef değilim. Ben isabetleri araştırmakla, doğruları araştırmakla mükellef. Doğrular da Allah ve Resulü'nden gelendir. Vay efendim, ayet hadis böyle de şu imam niye böyle demiş? Bana ne niye öyle dediyse? Allah'a versin hesabını. Beni ilgilendirmiyor. O dediğini Allah ve Resulü'nden getirmediği sürece beni ilgilendirmiyor arkadaş. Kitap ve sünnete aykırı bir şey ne seni ne beni ilgilendirmez. Aksi takdirde gelecek zaten şimdi. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştukları şirkten münezzehtir. Tevbe 31. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle Yahudiler ve Hristiyanları böyle anlatıyor. Halbuki onlar hahamlarının ve rahiplerinin yaratma kudreti olduğuna, rızık verdiklerine ve işleri idare ettiklerine inanmış değillerdi. Buna inanmış değillerdi. Halen daha inanmazlar. Yani halen hali hazırdaki Yahudilere, Hristiyanlara bakın. Helal haram koyma yetkisini halen papalarına vermiş durumdadırlar. Ama onlar da yaratma veya bizim sufilerdeki itikatlar bile yok. Ölmüş bir papadan medet ey papa diyen Hristiyan duydunuz mu? Yani onlar bile sufilerin düştüğü bu sapıklık kadar ileri gitmiyorlar. Alevileri beğenmezler. Aleviler bile dedelerine bu şekilde tazim etmiyorlar. Hayatta olan dedelerine gidin bakın. Sen ben gibi davranır ama tasavvufçuların şeyhlerine şeyine bir bakın. Şeyh çok yüce makamlardadır. Onun susması, gözüyle bakışı bile insanları hidayete getirici bir unsur olarak takdim ediliyor. Acaba onların yanında kendilerini köle gibi mi hissetmişlerdir? Yani Yahudi ve Hristiyanlar alimleri, rahipleri, hahamları karşısında kendilerini köle gibi mi hissetmişlerdir? Neden Rab ifadesini kullanıyor Allah Azze ve Celle? Rab edindiler diyor. Bilakis hahamlar ve rahipler dünyada züht hayatı yaşama iddiasıyla hücrelerde inziva hayatı yaşamışlardır. İbadetle meşgul olmuşlardır. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh'den nakledildiğine göre boynunda altın bir haç varken Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ey Adi çıkar o boynundaki putu buyuruyor. Ve ardından Yahudiler ve hahamların Hristiyanlar rahiplerini, Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştukları şirkten münezzehtir ayetini okumuştur. Ey Allah'ın Resulü biz onlara tapmıyorduk ki veya onlara tapılmıyordu ki dediğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlar haramlarını helal, haramları helal, helalleri haram kılmadılar mı? Siz de onlara tabi olmadınız mı buyurmuştur. Yani buradaki ifade şu, bunun altının ayrıca çizilmesi lazım. Onlar, yani rahipler, hahamlar Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kıldığı zaman siz bunu kabul etmediniz mi? Onlar Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram saydığı zaman siz bunu haram saymadınız mı? Yani ortada bir bilinme şartı var. Allah'ın haram kıldığını bileceksin ki rahipler onu helal sayıyor diyebilesin. İşte Hristiyanların durumu buydu. Bir şeyi Allah'ın haram kıldığını biliyorlardı ama rahipleri, hahamları onu devreden çıkarınca hemen onlara tabi oluyorlardı.
İşlerine geliyordu.
Allah'ın hükmünü biliyorlardı yani.
Bazı hocalar da mesela faize bir şekilde cevaz vermiyor.
Faiz meselesine gelince. Şimdi faiz Müslüman toplumlarda haram olduğu bilinmesi zaruri meselelerden. Yani gerçekten çok cahilliğin hakim olduğu bir yerler olur. Yani Kur'an-ı Kerim'in hiç tercüme edilmediği bir yer olur. Yani Allah'ın o konudaki emrinin bilinmediği yerler olabilir. Biz onu istisna tutuyoruz. Biz şimdi Müslümanlar olarak Allah'ın faizi haram kıldığını biliyoruz. Hoca efendiler, müftüler işte Diyanet Fetva Kurulu toplansa dese ki ya işte artık zaman bu zamanda zaruret oldu faize başvurmak, ev almak bir zarurettir. Dolayısıyla gidip faiz alabilirsiniz diye fetva verse. Bir kimse de Allah'ın ve Resulünün faizi ne kadar ağır bir dille, ağır bir şekilde yasakladığını bilmesine rağmen, bunun dinde yasak olduğunu bilmesine rağmen, gider de o imamların, o müftülerin fetvasını alırsa, onunla amel ederse, yalnızca haram işlemiş olmaz. İslam dininin dışına çıkmış olur. İslam dininin dışına çıkmış olur. Çünkü Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılma yetkisini o fetva kuruluna vermiştir. Mesele bu kadar ciddi ve tehlikeli. Evet. Bu söylediğimiz hadis Adi bin Hatim'in rivayeti Tirmizi Sünen'inde, Beyhaki Sünen'inde, Taberi tefsirinde, ayrıca Huzeyfe radıyallahu anh'ten de gelir benzeri. Bu hadiste iki durumdan bahsediliyor. Birincisi, Allah'ın koyduğu kanunları bir başkasının değiştirebileceğine. Mesela Allah diyor ki, hırsızın elini kes. Kafirin birisi çıkıp da hayır ben elini kesmeyeceğim ama şu kadar hapsedeceğim dese, işte bu küfürdür. Veyahut Allah diyor ki hırsızın elini kes. Hayır efendim ben hırsızı öldüreceğim dese bu da küfürdür. Ne ekleme yapabilirsin ne tenzilat yapabilirsin. Allah nasıl istemişse, nasıl emretmişse bu. Allah'ın koyduğu kanunları bir başkasının değiştirebileceğine, hükümler vaaz edebileceğine, hüküm koyabileceğine, helal ve haramlar yeniden belirleyebileceğine inanmak işte bu ayette tehdit edilen hususlardan birisi. Böyle bir inanca sahip olan kişi Allah'a şirk koşmuş ve onu kendisine Rab olarak seçmiş demektir. İkincisi, onun sözlerinin Allah ve Resulünün sözünden daha aşağı derece olduğuna inandığı halde onun yaptığı tebdile, değişikliğe tabi olursa ona ibadet etmiş olur. Az önce misalini verdiğiniz faiz meselesinde olduğu gibi. Bu da Allah'ın ilah olarak birliğini tasdik etmeyip şirk koşmak anlamına gelir. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştukları şirkten münezzehtir. Tevbe 31'de onlara taabbüdün yani kulluğun bütün anlamlarıyla sadece Allah'a ibadet etme emri verilmiştir. Taabbüdün bütün anlamlarıyla. Bunun içeriğinde koyduğu şeriata uymak da vardır. Haram kılmada, helal kılmada Allah'ın koyduğu şeriata uygun olmalıdır. İnsan hiç kimsenin ya da hiçbir grubun şeriat koyma yetkisi olduğuna inanamaz. İsterse onları kendisine hakim kabul edip hükümlerine başvurmasın. Hükümlerine başvurmasa bile böyle bir yetkisi olduğuna inandığı anda işte bu şirk gündeme gelir. Mesela demokrasi yanları her ulusun kendi hukukunu diledikleri gibi kendilerinin koyabileceğine inanmaktadırlar. İsterlerse onlar bu kanunlara başvurmasınlar. Fransızlar, Fransız ihtilalinden beri demokrasinin her ulusun hakkı olduğuna inanıyor ve bunu yaymaya çalışıyorlar. Kendileri için Fransız kanunlarını vaz edip, mesela İngilizlerin bunlara uymasını mecbur tutmamışlardır. Onlar da Anglo-Sakson hukukuna tabi olmamışlardır. Yani İngilizler, Fransızlar da İngilizlerin birbirlerinin hukukuna uymamışlardır. İngilizlerin ve başka halkların da kendi kanunlarını koymakları olduğuna, yani her ulusun kendi kanunları, kendilerine göre bir demokrasi hakkı olduğuna inanmışlardır. Onlara göre her ulus temsilcileri vasıtasıyla kendi hukuklarını koyabilirler. Diledikleri şeyi kanuna koyabilirler. Zinayı helal ya da haram kılmakta özgürdürler. İşte halleri bu. Bunu kendi iç işleri olarak kabul edip milletvekillerinin verecekleri karara göre hükmü uygulama sahasına koymaktadırlar. Onlar bir şeyi uygulamak istemezlerse hükmü uygulamamaktadırlar. Onlar neyi helal kabul ediyorlarsa o helal, o serbest. Neyi haram sayıyorlarsa yani neyi yasak sayıyorlarsa o da yasak, haram olmaktadır. Kendi koydukları kanun dışında başka bir şeyi kanuna uymayı, başka bir kanuna uymayı reddederler.
Allah dışındaki bu kimselerin şeriat koyma hakları olduğunu iddia ederler. Böylece de her ne kadar onlara tapmasalar da onları Rableri olarak algılamışlardır. Sanki Allah bizi yaratmış, başkalar da başkalarını yaratmış gibidir. Bunlar bu inançlarıyla şirke düşmüş olurlar. Elbette ki şirke düşmüşlerdir. Bunda şüphe yok. Çünkü her ne kadar Allah'ın yaratıcılığını kabul etseler de ondan başka yaratıcıların da olduğuna inanmaktadırlar. Halbuki bütün mahlukatı sadece Rabbimizin yarattığına inanmamız gerekmektedir. Ne bizim için ne de başkası için Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Aynı şekilde sadece Allah'ın emir koyma, yasak koyma ve şeriat vaaz etme kudreti olduğuna, yani bunda Allah'ın tek olduğuna inanmamız gerekir. Allah'tan gayrısının şeriat koyma yetkisi olduğuna inanırsan ve onun verdiği emir ve hükümleri bağlayıcı sayarsan ona ibadet etmiş olursun. Bu çok önemli bir meseledir. Bu noktada düşülen şirk uygulamaları oldukça yaygındır. Yani şeriat koyma, emir verme ve yasak kılma konularında birçok hatalar yapılmaktadır. Koydukları kanunlarda teşri yetkisini halka vermektedirler. Ulusun hakimiyetinin yegane kaynağı olduğuna inanırlar. Yani bu kaynağın ulus olduğunu, işte hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü bunun en bariz belgesidir. Yani yasamanın, yürütmenin ve yargının kaynağını halk olarak belirlerler. Biz bu itikattan Allah'a sığınırız. Allah Teala şöyle buyuruyor. Şura suresi 21. ayetinde. Yoksa Yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putları mı var? Allah'tan başka ilahları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere elbette gayet acı bir azap vardır. Allah onları ortaklar, putlar olarak adlandırmaktadır. Daha önce de arz ettiğimiz üzere bu itikat ile, akide ile alakalıdır. Allah'tan gayrısının sözlerini teşri olsun, tahlil olsun, yani helal kılma olsun, teşri şeriat koyma, tahlil helal kılma, tahrim olsun, yani haram koyma olsun, hak kabul etmek şirk koşmaktır. İsterse bizzat kendisi bunlarla amel etmiş olmasın. Yine isterse bunlara itaat etmesin. Bunlara itaat etmese bile bunu kabul etmek şirktir, küfürdür. Bunlara itaat edilmesini gerekli görmekle şirk düşmüş olur. Şirke düşmüş olur. Bu Allah'ın ilahlığına şirk koşmaktır. Adi bin Hatim gibi onlara ibadet etmiyoruz ki dese, karşılarında rükû ve secdeye varmasa da şeriatın değiştirilmesi konusunda onlara tabi olduğu için şirke düşmüştür. Onlara sadece günahlarda tabi olmuyor, bir de şeriatın tebdilinde, değiştirilmesinde onlara tabi oluyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu husus beyan için şöyle buyurmuştur. Onlar haramları helal, helalleri haram kılmadılar mı? Siz de onlara tabi olmadınız mı? Adi müsbet yanıt verince de onlara ibadet işte bu şekilde gerçekleşmiştir demiştir. Evet, bu önemli bir nokta dedik. Bir insanın Allah'a isyan konusunda başkasına itaat etmesi ile Allah'tan gayrısına ibadet edip etmemesi arasındaki fark budur. Allah'a isyan konusunda başkasına itaat etmek ile Allah'tan gayrısına ibadet edip etmemek arasındaki fark budur. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Halika isyan olan bir konuda mahluka itaat yoktur. Yaratana isyan olan bir konuda yaratılmışa itaat yoktur. Yani anne babaya itaat var. Devlet yöneticisine itaat var. Bunlar var. Dinde olan şeyler. Ama bir şartla. Halika isyan içermemek şartıyla. Anne babaya öf bile denmemesi. Emredilirken, bu yasaklanırken, onlara eziyet verici en ufak bir şey bile yasaklanırken, bak ne diyor? Bizim zikrimizden yüz çevirene itaat etme diyor Kehf 28'de. Bir örnekle açıklayalım. Birisi, zina kişisel özgürlüktür. Dileyen zina edebilir. Önemli olan iki tarafın da buna razı olmasıdır. Kadın 18 yaşını geçmişse reşittir ve dilediklerini yapabilir derse, bir başkası da bunu duyup, bu doğrudur, hürriyet en önemli şeydir, sadece gasp varsa ceza olmalıdır diyerek bu görüşü onaylarsa, şeriatın tebliğinde ona tabi olmuş olur. İsterse zina etmesin.
Aynı hükme vardır.
Işte. Aynı hükme tabi olur. Birinci kişi zinayı helal kılmakta, ikincisi de bu tebliğe, bu değişikliğe tabi olmaktadır. Tıpkı TC, TBMM, Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunlar gibi. Burada üçüncü bir şahsın ilk kişiyi duyunca bu haramdır ama şu an evlilik zorlaştırıldığı için zinaya düşülmüştür dediğini farz edelim. Bu kişi sadece yapılan fiili onaylamış olur ama bu haramdır sözüyle tebliği onaylamamıştır. Yani bu örnekler gayet açık değil mi, anlaşılıyor? Kadınların açılıp saçılması batının icadıdır. Batıdaki kadınlar cahiliyedeki kadınlardan daha fazla açılmaktadırlar. Çünkü cahiliyenin tarifine baktığımız zaman, yani siyer kitaplarında incelediğimiz zaman, onlar başlarını da örtüyordu, boyunlarını açıkta bırakıyordu. Tesettür ayeti bu yüzden nazil olmuştur. Hicap ayeti. Batıdaki kadınlar demek ki cahiliyedeki kadınlardan daha fazla açılmaktadırlar. Onlar da bunu hürriyetlerine dayanarak yapıyorlar. Kadınlar hür olduklarını iddia ederek açık saçık giyiniyorlar. Onlara göre hürriyet toplumun temel direklerindendir. Birisi, kadının şeriata uygun bir kıyafetle örtünmesi ya da örtünmeyip dilediği kadar açılması hakkıdır. Onu bu noktada bağlayan bir şey olamaz. Şeriatın da burada sınırlayıcı etkisi kabul edilemez dese, Müslüman demokratım diyenlerin yaptığı gibi, böyle dese, şeriatın tebdilini onaylamış olur. Küfre girer. Neuzubillah. Yani helali haram, haramı helal saymayı kabul etmiş, farz olan bir şeyin farz olmadığını iddia edenlere rıza göstermiş demektir. E bunlar bunu istemiyor mu şimdi? Yahu siz istediğiniz gibi açılıyorsanız açılın, bari kapananlara karışmayın. Yani böyle İslamcı olduğunu iddia eden partiler bunun için söz sahibi değil mi şimdi? Böyle bir şey yok. Allah'ın bir emrini yapıp yapmamakta serbest olduklarına inanmışlardır. Böylece Allah'ın kanunlarını reddeder ve bunların tebdilini, değiştirilmesini onaylar. Bir başkası ise açılır ve örtünmeyi geriye gidiş sayar, gericilik sayar. Böylece şeriatın kendilerini bağlamadığına inanır. Bu da dinden çıkmak demektir. Bir başkası ise örtünmek farz, açılmak haramdır. Benim böyle açık gezmem ise hatadır. Ama genç kızların hepsi açık geziyor. Ben de onlara uymaktan kurtulamadığım için onlar gibiyim deyip en yeni kıyafetleri giyse, hatta Allah'ın şeriatı olsa bile biz hürüz diyenlerden daha açık gezse, her ne kadar büyük bir günah işliyor olsa da, Allah'tan gayrısına kulluğa kısmen girse de bu, büyük şirk değil küçük şirk olur. Büyük küfür değil küçük küfür olur.
En azından Allah'ın hükmünü inkar etmemiş
oluyor. Kabul ediyor. Çünkü günah da onlara tabi olmuş ama ne şeriatı reddetmiş ne de kendisini hür kabul etmiştir.
İçkinin haram olduğunu bilip kesmek
gibi. Bunun gibi. Adem ile iblisin davranışlarını incelersek durum daha açık hale gelir. Her ikisi de aslında Allah'ın emrini tutmamışlardı. İkisi de Allah'a isyan etti. Ancak iblis Allah'ın verdiği emri reddedip, benim dedi, kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığım bir beşere secde etmem mümkün değildir. Hicr suresi 33. ayetinde böyle demişti. Bir kez olsun secde etmemişti. Efendimiz Adem aleyhisselam da Allah'ın emrini tutmamış ve ağaçtan yemişti. Ama Allah'ın emrini reddetmemişti. Sadece kendisine ağaçtan yemeyi emreden iblise tabi olmuştu. Ama nefsine zulmettiğini anlayınca, ey bizim Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz dedi. Araf suresi 23. ayet. Onun günahı şeytana kulluk etmek değil, sadece bir günah işlemekti. Yani bakın, itaat var, itaat var. İsyan var, isyan var. Bunları ayırt etmek lazım. Şeytan tağut mu? Tağut. Adem aleyhisselam tağuta itaat etti mi?
İşte burada etmiş. Ama
tağuta uydu mu?
Uymuş.
Yani uymuş. İtaat değil de onun şey yolunda uymuş.
Heh. Şimdi bak. Demek ki burada tağuta itaatte, tağuta uymada bile iki farklı durum söz konusu. Onu kabullenerek uyma var.
Bir de hatayla.
Yani onun işte şeriat koyması, ona bir yetki verme gibi bir durumla ona uymak ayrı. Fakat yaptığı şeyin hatalı olduğunu görerek, yani Allah'ın hükmünü kabul ederek ona uymak farklı. İşte bu başı açık gezen kimsenin örneği, içki içen kimsenin örneği ve Adem Aleyhisselam'ın işte iblis ile arasındaki farklar meseleyi daha iyi anlamamıza elhamdülillah sebep oluyor. Burada mesele itikadi olup yalnızca fiilde tabi olmak değildir. Yani Adem Aleyhisselam'ın Allah'a isyan ettiği husus, ağaçtan yemesi hususu sadece neydi? Amel noktasında. İblisinki ise sadece amel noktasında değil, itikat noktasında. Şimdi biz burada şunu da ayrıca, üçüncü bir örnek daha zikredeceğiz burada. Yani iblis dedik, Adem dedik, Adem Aleyhisselam'la iblis arasında böyle bir fark var. Üçüncü bir durum ne? Üçüncü bir şık? Yok. Üçüncü şıkkı, yani illaki isim olarak değil, farz-ı muhal söylüyorum bunu. Şimdi farazi olarak yani, itikaden küfrü kabullenmiş ama amel olarak yerine getirmemiş kişi.
Farkı yok.
İblisten farkı yok değil mi?
İtikatta iblisin aynısı.
Önemli olan itikatta sabıtmamak. Amelde olan bir takım kusurlar, bak bunlar Allah'ın affedeceği, dilediğine azap, dilediğine karşılıksız bağışlayacağını vaat ettiği şeylerdir, amel noktasındakiler. Evet. Ama itikat işin içine girince, haramı helal saymak, helali haram saymak, akideyi kapsarsa işte o zaman küfür söz konusu olur. Velev ki o işi yapmasa bile, içki içmese bile, içki helaldir dediği anda kafir olur. Allah muhafaza. Evet, yani sadece Allah'ın emir verme, yasak koyma ve şeriat vaaz etme kudretinin olduğuna inanıp, onun kevni ve şer'i emirlerinin yegane kaynağı olduğunu ve varlık aleminde koyduğu yasaklara mutlak itaat gerektiğini kabul etmektir. İşte Allah'ın Rab olarak birliğini tasdik budur. Allah'tan gayrısının emretme, yasaklama ve şeriat vaaz etme yetkisinin olduğuna inanmak ise şirktir. İsterse böylesi bir yetkisi olduğuna inandığı şahsa itaat sorumluluğu taşımasın, durum değişmez. Eğer bir de ona itaat edilmesi gerektiğini düşünürse Allah dışında bir varlığa kulluk etmiş olur. Bu sefer bakın uluhiyet tevhidi de ne oluyor? Yerle bir olmuş oluyor. Emrini reddedip batıl olduğuna inanır. Şeriat vaaz etme yetkisi olmadığını kabul edip emirlerinin batıl olduğunu düşünürse, bununla birlikte onun emirlerini uygulayıp ona itaat ederse Allah'a isyan etmiş olur. Küfretmiş olmaz ama isyan etmiş olur. Küfür ile isyan arasında fark böyle işte. Müminler de bazen günah işleyip iblise itaat edebilirler. Yani tağuta itaat edebilirler. Tağutlardan birisi olan iblise itaat edebilirler. Tağut konusunu Allah izin verirse haftaya böyle örnekleriyle detaylıca ele alacağız inşallah. Tağut türlerini, nelerin tağut olduğunu. Bununla birlikte onlar iblisin emrini reddetmektedirler. Şeytan sözünün doğru olduğunu iddia ederken mümin onu hata ve dalalete, sapıklığa nispet etmektedir. Ama yine de sözünün gereğini yapabilmektedir. Bu da sadece günaha dalmaktır. Bunun hali iblis doğruyu söylemektedir. O şeriat vaaz edebilir, emir verip yasak koyabilir, herkes özgürdür diyenden farklıdır. İşte biz bu demokratları, demokrasiye çağıranları bu sebeple tekfir ediyoruz. Herkes özgürdür sözüne davet ettikleri için. Herkes özgür değildir. Kendi mülkiyetleri varsa herhangi bir şeyde onda özgür olabilirler de dünyada Allah'ın, bedenlerimizde Allah'ın, organlarımızda Allah'ın, bunlarda da hüküm sahibi yalnızca Allah'tır. Allah'ın Rab olarak birliği konusunda düşülen şirklerden biri de bu ümmetin mecusileri olan taifenin düştüğü şirktir. Onlara göre Allah'ın kulların fiilleri üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Yani kaderi inkar edenler. Onlar kaderi reddeden kaderiye fırkasıdır. Onlara göre insanlar tam anlamıyla muhayyerdirler. Allah'ın burada hiçbir etkisi yoktur. Böylece kulların fiilleri üzerindeki Allah'ın kevni emrini reddetmektedirler. Ol deriz o da oluverir ayetini sadece eşyalarla ilgilidir diye anlarlar. Onlara göre bunun beşeri davranışlarla bağlantısı bulunmamaktadır. Bu batıl bir sözdür ve Allah'a şirk koşmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bunları ümmetin mecusileri olarak nitelemişlerdir. Evet, onlar insanların mutlak muhayyerlik hakları olduğunu ve onların irade ve fiillerinde Allah'ın hiçbir hakimiyeti olmadığını iddia etmişlerdir. Bu Allah'ın Rab oluşunun gereğini anlamamak, anlayamamak demektir. Varlık aleminde emirlerinin tersi gerçekleşen bir Rab düşünülebilir mi? Kulların iradesi Allah'ın iradesine baskın çıkabilir mi? Bu söylediklerimiz insanların fiillerini zorunlu olarak yaptıkları anlamına mı gelmektedir? Tabii ki bu anlama gelmez ama insanlar yapmak istedikleri şeylere ulaştırılırlar. İleride inşallah kader konularını da ele alacağız. Yani Allah kulun iradesi olmasını ve muayyen şeyleri irade etmesini emretmiştir. Kur'an'da bu konuda şöyle buyurulmaktadır. İnsan suresi 33. ayetinde ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi rahmet ve hidayete layık olanları da pek iyi bilir. Burada iki şey bir araya getirilmiştir. Bizim de bir irademiz vardır ama bu Allah'ın iradesinin dilemesinin altındadır. Kudretimiz olmakla birlikte bu onun kudretinden kaynaklanmaktadır. Evet, bugünlük süremizi de biraz açtık aslında normal ders saatimizi. Ama konu anca bitti. Allah izin verirse önümüzdeki hafta uluhiyet tevhidi, tağutu inkar ne demektir? Tağut çeşitleri nelerdir? Reddedilmesi gereken tağutlar nelerdir? Bunları ele alacağız. Devamında akidenin diğer meselelerine de geçeceğiz. Kaderi bugün sadece kısaca yer yer bahsettik. Temelinde şunu bilmemiz yeterli bugün anlayacağımız mesele olarak. Allah her şeyi bilendir. Bu ayette de ifade edildiği gibi. Yani Allah Azze ve Celle kulunu yaratmadan önce onun hayatında neler yapacağını önceden bilendir. Önceden bilendir. Bunu anladık mı zaten kader kendiliğinden anlaşılmış olacak. Bunun bazı detayları kaderle ilgili bölümlerde ele alacağız. Evet, bu bugün işlediğimiz rububiyet tevhidi konusunda sormak istediğiniz sorular varsa... Kehf 28. ayetinde zikrimizden yüz çevirene itaat etme diyor. Yani zikir Allah'ın indirdiğidir. Allah'ın indirdiğinden yüz çevirene itaat etme diyor. Çünkü senin üzerine emir sahibi olan bir kimseyi düşün. Bu kimse Allah'ın indirdiğinden yüz çevirmiş. Yani ne kitapla ne sünnetle hiç alakası yok bunun. Dolayısıyla onun emredeceği şeyler hevayla emredeceği şeylerdir. Heva söz konusudur burada.
En son örneğe ben vereyim size hocam.
Buyur.
Geçen iş için gittim işte. Namaz kılmasak da yaşarız diye. Ben dedim hani Allah'a istememeyordu. Kula itaat olmazdım. Döndüm geldim. Eğer ben namaz kılmadıysam orada çalışsaydım bu ayete.
Tabi burada itaatte şirk söz konusu olurdu. Yani Allah'ın kesin bir emrinde. Bakın bunun arasını ayıralım. Şimdi Allah'ın kesin bir emrinde Allah'ın emrini bir tarafa bırakıp da, Allah'ın emrini yerine getirmeyip de, başka bir şeyi başka bir kendisinden korkulan, kendisinden bir beklenti içerisinde olunan şeyin istediğini yerine getirmek burada bir şirk. Ona itaat etmek burada bir şirk. Evet. Yani ABS suresinin baş tarafları. Evet.
Ondan sonra ayetler iniyor. Yani olaydan sonra ayetler geliyor.
Yani bunlar ne demek istiyorlar?
Yaratılmış sonradan olmuş gibi Kur'an mahluktur.
Ha, sonradan olma. Evet. Muhtes yani demek istiyorlar.
Olmuş, sonradan da ayetler gelmiş. Yani
he. Şimdi şimdi Mutezile'nin Kur'an mahluktur derken demek istedikleri, yani bu sözlerinin altında yatan şey bu değil. Onlar bunu söylerken amaçladıkları şey, Kur'an-ı Kerim nasıl ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından yorumlanıp o zamana uygun bir şekilde hayata geçirilmişse, biz de kendi zamanlarımızda Kur'an-ı Kerim'e aynı şekilde muhatap olup kendi zamanımıza göre yorumlarız demek. Yani Allah'ın kelamını beşerin kelamına benzetmek istiyorlar. İşte diğer kitap. Şimdi burada bizim şunu anlamamız lazım. Kelam Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından birisi. Yani Allah Azze ve Celle dilerse konuşur, dilerse konuşmaz. Nüzul Allah'ın sıfatlarından birisi. Dilediği zaman nüzul eder. Ama onlar bunu beşerin kelamı gibi ele aldıklarından, Allah'ın sıfatlarını beşerin sıfatlarıyla kıyaslayıp da bu sıfatları reddetme eğiliminde olduklarından, onlar Allah'ın kelamı yoktur diyen kimseler. Yani Allah'ın kelamı olduğunu inkar edenler. Yani Kur'an Allah'ın kelamı değildir demeye getiriyorlar onlar. Biraz daha açık ifadeyle Kur'an'ı Muhammed uydurdu demek istiyorlar Aleyhisselatü Vesselam'dan için. İşte biz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iyi anlarsak, yani bakın nüzulü var Allah Azze ve Celle'nin, Allah dilediği zaman nüzul eder. Kelamı var, dilediği zaman konuşur. Onlar bunu kabul etmiyor. Zatıyla aynı olması lazım diye ele alıyorlar bu sıfatları. Yani bu da kendi hayal mahsulü olan şeyleridir yani. İnsanların kelamıyla şey yaptıkları için. Diğer bir ifadeyle daha iyi anlamak için başka bir örnekle izah edelim bunu. Onların Kur'an mahluktur sözlerinde, yani Allah Azze ve Celle önceden konuşucu değildi, sonradan konuşucu oldu. Önceden mütekellim değildi, sonradan mütekellim oldu demek manası vardır diyerek bunu reddediyorlar. Yani her şeyi hep beşerin sıfatı gibi ele aldıklarından bunu redde kalkışıyorlar. Yani Kur'an'ın hermeneutiği veya tarihselcilik denilen anlayış bu. Bugün günümüzde işte sünnet inkarcılarının Kur'an'ı da zamana göre yorumlamaya çalışmalarının altına yatan şey yine bu aynı şey. Yani Kur'an mahluktur iddiasıdır. İmam Ahmed bin Hanbel bu sebeple işkenceler görüyor. Öyle ki bir keramet dahi vukuğa geliyor. Bu işkenceler, kamçılanmalar esnasında şalvarının ipi çözülüyor. Tamamen çözülüyor. Allah onu rezil etmiyor, şalvarı düşmüyor. O sıralarda Ahmed bin Hanbel'e diyorlar ki, ey imam, Allah Azze ve Celle ikrah altındakilere ruhsat vermiştir. Yani senin kalbindekini biz biliyoruz. Dilinle onların dediğini muvafık şeyler söyle de kurtul şu eziyetten diyorlar. Ahmed bin Hanbel öğrencilerine diyor ki, git evladım diyor, şu balkondan aşağıya bir bak diyor. Aşağıya gidiyor, bakıyor ki binlerce insan Ahmed bin Hanbel'in ağzından ne çıkacak diye bakıyor. Öğrencisi anlıyor ne demek istediğini. Şayet Ahmed bin Hanbel orada Kur'an mahluktur deseydi, yani işkenceye binaen, o bin kişiden hangi birisine bunun hakikatini anlatabilirdiniz? Bunun mesuliyetini iyi düşünerek işte orada eziyet altında bile, tehdit altında, işkence altında bile bu sözü söylememiştir. İşte İslam alimlerinin, gerçek hakiki İslam alimlerinin durumu bu. Yani her türlü işkence, baskı, ne olursa olsun hiçbir şey hak olarak inandığı bir şeyin aksini onlara söyletmemiştir. Çünkü alimliğin ayrı bir mesuliyeti vardır bu ümmet içerisinde. Yani alimliğin sadece insanlardan kuru kuruya bir saygı görme yönü değil, onun mesuliyetini eda etmektir önemli olan. Allah Azze ve Celle alimlere saygıyı bu yüzden emretmiştir. Onun gereğini yerine getirenlerden. İmam Şabi'ye diyorlar ki, ey alim fetva ver bize diyorlar. İmam Şabi şöyle bir dönüyor. Dediğinize dikkat edin diyor. Alim Allah'tan korkandır diyor. Nitekim Allah Azze ve Celle de Allah'tan en çok alimler korkar diyor. Yani ilminin gerekleriyle amel eden, gerek kalbi gerek zahirdeki üzerine düşen vecibeleri yerine getiren, zahiren ve batinen Allah'tan sakınan, takva üzere bulunan kimsedir. Evet. Başka?
Şeyi tam anlayamadım ben. Yani bu itaat konusu, ben işlerimi
evet.
Kullanıyorum yani. Bunda bir sıkıntı yok.
Evet.
Nasıl anlamam gerekiyor?
Yani mesele olan ne? İş yerinde namaz kılabiliyorsun.
Namaz kılıyorum. Bu, ama Allah'a itaat etmiyor bu kişiler.
Ha. Şimdi namaz kılmıyor mu?
Kılmıyor.
Şimdi namaz kılmayan bir insanın mümin üzerinde velayeti yoktur. Yani sen onu emir ve yetki sahibi olarak göremezsin. Yani gayrimüslimlerin Müslümanlar üzerinde vela hakkı yoktur. Yöneticiliği yoktur. Biz onları işte müminlerin emiri gibi emir göremeyiz. Ama sen madem ki o adamların işinde çalışıyorsun, normal karşılıklı gözetmen gereken haklar vardır. Mesela o işi kabullenmen demek, o adamların sana şart koştuğu bazı şartlara uymanı gerektiriyor değil mi? İşte bu şartlarda, bak bu şartlarda, yani senin yerine getirmen gereken görevler hususunda verdiğin söze mutabık hareket edeceksin. Bu da işte Allah'a itaatinden dolayı, onlara itaatinden dolayı değil. Bunları ayırt etmek lazım. Onlar senin itaat mercin değil. Yani Allah'ın zikrinden yüz çeviren, Allah'ın emrinden yüz çeviren, yasaklarını takmayan bir insan senin veli olarak İtaatle mükellef olduğun birisi değildir. Allah Azze ve Celle'nin eti'ullâhe ve eti'ur rasul ve ullemre minküm diyor. Ulil emri minküm. Yani Allah'a kayıtsız şartsız bir itaatle mükellefiyet. Rasule kayıtsız şartsız bir itaatle mükellefiyetimiz var. Ama sizden olan emir, bakın birincisi bizden olacak bu emir, Müslümanlardan olacak, senin üzerinde yetki sahibi olan kimse, itaat etmek zorunda olduğun kimse. İkincisi de Allah ve Resulüne uygun olma şartı vardır. Onun verdiği emirlerin Allah ve Resulünün emirlerine muhalif olmaması şartı vardır. Bunlar da itaat edebilirsin. Senin çalıştığın bir yerde, mesela sana dese ki, tartarken eksik tart, işte kumaşı keserken hile yap. Bunda itaat edemez.
Sadece bir tane pantolon yapılır.
Ha, hangi işi yapmaya söz vermişsen sen ahdini yerine getirsin. Müminler ahitlerine bağlıdırlar. İsterse kafire bir ahit vermiş ol. İstersen kafire bir söz vermiş ol. O söze muvafık hareket etmek zorundasın yani.
Yani bugün 5 tane pantolon dikeceğim diyorsan 5 tane dikeceğim buraya.
Yani çalışma sistemin maaşı değil yani.
Ne olursa olsun artık anlaşmanın şekli burada çok önemli değil. Önemli olan o anlaşmaya riayet etmek. Haram olmadığı takdirde. Haram bir anlaşma varsa onu bir an önce feshetmen gerekir. Yani karşılıklı birbirinize koştuğunuz şartlar içerisinde Allah'a, Resulüne isyan içeren bir şeyler varsa, maddeler varsa onları feshetmeniz gerekir bir an evvel. Bunu da artık kendiniz takdir edersiniz. Bilmiyorum şartlarınız nedir. Yani itaatın meselesi böyle. Bak şimdi ben sohbet içerisinde şunu örnek vermiştim. Halika isyan olan bir yerde mahluka itaat yoktur. Şimdi düşün. Anne babaya itaatle mükellefsin. veya kadın kocasına itaatle mükellef. Diyelim ki veya işte baba, dolayısıyla aile reisi, karısına veya çocuğuna emretse, dese ki git şu dolaptan bana içki getir dese, tağutluk yapmış olur. Ama kafir olmaz. Azgınlık etmiş olur ama kafir olmaz. Değil mi? Ona itaat edip de getiren Allah'a isyan etmiş olur. Hadiste ne diyor bak? Halika isyan olan bir yerde mahluka itaat yoktur. İtaat edilmemelidir. İtaat edersen Allah'a, Halika isyan etmiş olursun. O içkiyi getirirse evlat veya karısı ne yapmış olur? Tağuta itaat etmiş olur. Ama birisi de çıkar şunu derse, olur mu canım, baba ailenin reisidir deyip, madem ki ailenin reisi, onun her dediğine itaat etmek gerekir. İçki getir diyorsa ona içki getirilmesi gerekir derse bak ne olur? Allah'ın emrini değiştirme yetkisini babaya vermiş olur. Veyahut da her neyse artık yönetici kimse, yetki sahibi kimse, isterse alim, isterse baba, isterse devlet reisi. Ona böyle bir yetki verirse bunu caiz saydığında ne oluyor? Küfre giriyor. Bu kimse tağutu reddetmekle mükellef. Tağutu tekfir etmekle mükellef değil. Yani tağutu tekfir etmek demek, tağutu reddetmek demektir. Onun kafir olduğunu hükmetmek değil. Yani tağutluk bunun gibi hususları da kapsayabiliyor. İtaat de böyle derece derece. Yani Allah'ın ve Resulünün dışında hüküm veren bir kimsenin o hükmü vermesinin caiz olduğuna inanman veya verebileceğine inanman bu küfre sokarken, böyle inanmayıp yaptığın şeyin haram olduğunu bilip itaat etmen, mücerret itaat etmen, yani işin ameli boyutunda bırakman küfür olmuyor. Sadece isyan içeriyorsa isyan demek oluyor. Allah'a isyan olmuş oluyor. Evet, başka bir soru var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ent vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.